Mısra-i Berceste. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Mısra-i Berceste başladı. Hoş geldiniz. Yapımcımız Nilgün Yıldırım. Sesimizi sizlere Aycan Feren ulaştırıyor. Mikrofon başında da ben İpek Önder. Bu hafta da karşınızdayız. 15. yüzyıldan itibaren sevinçlerimize ve üzüntülerimize eşlik eden Süleyman Çelebi'nin kaleminden çıkan Vesiletün Necatı, bilinen adıyla Mevlid'i ele alacağız. Mevlid bugün de inanç ve duygu dünyamızdaki tesirini sürdürüyor. Kandil geceleri, doğum, ölüm, evlilik, sünnet törenleri, askere uğurlama gibi özel günlerde ve mübarek gecelerde okunan Süleyman Çelebi'nin şaheserini Mevlid'i konuşacağız. Konuğumuz şair yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz
yayınımıza. Hoş bulduk.
Evet, Mevlid'i ele alacağız efendim sizinle birlikte. Mevlid aynı zamanda edebiyatımızda da aynı isimle anılan bir edebi türünde aynı zamanda bir adı.
Evet.
İsterseniz Mevlid'in yazılış sebebinden yola çıkarak söyleşimize başlayalım. Bir hikayesi var, ortaya çıkış hikayesi var. Bu güzel hikayeyi sizden dinleyelim efendim.
Tabii ki. Şimdi siz sunuşunuzda çok güzel bir özetleme yaptınız. Bizim adeta her sevincimiz Mevlid'le kutlanıyor. Yani çocuğumuzun doğumu da, askere gidişi de,
sünnet töreni de.
Bir yani bu topraklara ait bir insanın her sevincinde, hatta sevdiklerini anmada diyelim. Çünkü biz ölülerimizin arkasından da Anadolu'da yaygın bir biçimde mevlid okuturuz. Fakat şunu mesela hiç hatırlamayız. Aynı zamanda edebi bir eserdir mevlid. Divan şiiri diye bir şiir var. Diyelim ki Fuzuli diyoruz, Nedim diyoruz, Baki diyoruz. Biz bu şairlerin şiirlerini edebiyata konu ediyoruz, inceliyoruz, araştırıyoruz. Mevlid de aynen böyle bir şiir. Yani öncelikle bunu programımız çerçevesinde altını çizmemiz lazım. Süleyman Çelebi Bursa'da doğup yaşayan ve ölen bir şair. Şimdi Süleyman Çelebi'ye biz şair diyoruz ama mesela Mevlid'den başka hiçbir eseri yok. Yazdığı tek eser bizim Mevlid diye bildiğimiz şiir. Ne yazık ki Süleyman Çelebi hakkında araştırma yaptığımızda da gene bizim biyografi bilgimizin sınırlılığıyla, eksikliğiyle karşılaşıyoruz. Yeterli bilgi bulamıyoruz. Ancak hayatını ana hatlarıyla ortaya koyabilecek kadar az bir bilgi bulabiliyoruz. Mesela 1351'de doğdu, 1422'de öldü diyoruz. Çelebi ile alakalı kaynakların hepsinde bu tarihler var. Fakat örneğin doğum tarihi tahmini, kesin bir biçimde 1351'de doğduğuna ilişkin bir bilgi yok. Bu biraz tahmini bir bilgi. Ailesinin veya Çelebi'nin mensup olduğu sülalenin Şeyh Edebalı'dan geldiğini biliyoruz. Süleyman Çelebi Şeyh Edebali'nin oğlu Şeyh Mahmut, onun oğlu Ahmet Paşa, onun oğlu Süleyman Çelebi. Yani üç kuşakla Şeyh Edebali'ye, Osmanlı'nın kurucu kimliklerinden birisine bağlanan, ilim ile meşgul bir aileye mensup. Ulu Cami imamıdır Süleyman Çelebi. Ulu Cami biliyorsunuz Bursa'da. Evet, yani bugün de faaliyette, Bursa'daki en önemli eserlerden
birisi.
Fakat Süleyman Çelebi Bursa Ulu Cami'de imamlık yaparken Bursa'nın başkent olduğunu da hatırlamamız gerekiyor. Osmanlı'nın başkent olduğunu da hatırlamamız gerekiyor. Yıldırım Beyazıt'a Divanı Humayun'da imamlık yapıyor. Daha sonra Ulu Cami'yi Yıldırım yaptırdıktan sonra galiba atanan ilk imam aynı zamanda.
Ömrünün sonuna kadar evet, da bu görevi üstlenmiş mi?
Fetret döneminde de Ulu Cami imamlığı yapmıştır Süleyman Çelebi. Hayatı boyunca Bursa'da yaşadı dedik programımıza girerken. Mezarı da Bursa'dadır. Süleyman Çelebi ve Mevlid çerçevesinde araştırma yaparken ben şöyle bir şeyle karşılaştım. Bugün Süleyman Çelebi'nin mezarında bir türbe var. Bu türbe Bursa'da bir dernek kurulmuş. Eski Eserleri Sevenler Kurumu adıyla. Bu derneğin girişimiyle yapılmış bu türbe mesela. Bunun için çeşitli kurumlardan, kişilerden yardımlar toplanmış. 1946'da hatta Türkiye çapında yarışmada açılmış mimari eser anlamında. Oradan hangisi seçildiyse o mimari plan uygulanmak suretiyle Süleyman Çelebi'nin türbesi yapılmış. Allah mekanını cennet etsin diyelim. Gerçekten son derece kıymetli bir şahsiyet. Bu Mevlid'in yazılmasının da sorunuz ancak şimdi gelebilir kısa bir bilgiden bulacak, sonra. Evet. Somut bir hikayesi var aslında. Bursa'da bir camide vaaz eden bir vaizle cemaat arasında bir tartışma yaşanır. Vaiz o an için peygamberlik meselesi bahsinde şöyle bir cümle kurar. Allah'ın gönderdiği peygamberler arasında hiçbir fark yoktur. Hiçbir fark yoktur nedir? Mesela örnek de verir orada. Hazreti İsa ile Hazreti Muhammed eşittir. Biri diğerinden daha üstün değildir. Allah'ın peygamberlerinin hepsi birbirine eşittir, biri diğerinden daha üstün değildir der ve bir takım örneklemeler verir. Tabi cemaat Hazreti Muhammed'in bütün peygamberlerden bir tanesi gibi sunulmasına itiraz eder. Hani bizim peygamberimiz daha üstün, daha sevgilidir, sevimlidir anlamında. Vaizle cemaat arasında bu anlamda bir tartışma başlar. Fakat bu tartışma o anla başlayıp bitmez. Şehre yayılır. Hani şehirde herkes bu konuyu tartışmaktadır adeta. Süleyman Çelebi de konuya vakıf olduktan sonra bir beyit söyler. Der ki örneklem Hazreti İsa üzerinden yapılmıştır. O da Hazreti İsa'yı esas alan bir beyit yazar. Beyit aynen şöyle. Ölmeyip İsa göğe bulduğu yol, ümmetinden olmak için idi ol. Yani Hazreti İsa'nın göğe alınması, Hazreti Muhammed'in ümmetinden olması içindi anlamında bir beyit söyler. Bu tabii tartışmaya çok şık bir boyut getirir. Şık bir biçimde tartışmaya katılma anlamına gelmektedir. Bursa halkı tarafından da Çelebi'nin bu beyti çok sevilir. Bu beytin sevilmesi üzerine Süleyman Çelebi geniş bir şekilde bizim bugün Mevlid diye bildiğimiz şiiri yazmaya karar verir, yazar. Yazdıktan sonra da tabii biz şimdi bugünden geriye baktığımızda iyi ki yazmış,
İyi ki yazmış
diyoruz. Evet. Ve gerçekten bu beytin o an için Bursa halkı tarafından ne kadar sevildiğini bilmiyoruz ama Mevlid'in halk tarafından kabul edilişine, sevilişine baktığımızda da son derece hayırlı ve iyi, hatta böyle kalıcı sağlam bir iş yaptığını Süleyman Çelebi'nin rahatça söyleyebiliriz.
Evet. Dönem olarak bakacak olursak Sayın Özbahçı, Fetret dönemine denk geliyor şiirin kaleme alınış zamanı. Bu süreç hakkında neler söylenebilir?
Şöyle, burada metaforik bir şekilde konuyu ele alabiliriz Fetret dönemi bağlamında. Şimdi Mevlid nasıl diyelim ki okunur, dinlenir? Genellikle topluluk tarafından dinlenir. İşte bir kişi okur. Biz Mevlid hakkında birazdan bilgi de vereceğiz nasıl bir şiir olduğuna ilişkin ama şunu şimdi söyleyebiliriz. Mesela Mevlid besteli bir şiir. Bu beste kısmında da aslında Mevlid'i okuyan veya icra eden vatandaşın kendi şeyine, ne diyelim, yorumuna, kendi yorumuna şey bırakmayacak. Yani ben böyle yorumladım, arkadaş buna izin vermeyecek bir şekilde Mevlid belirli makamlar çerçevesinde bestelenmiş bir şiirdir. Fakat bu makamlarla Mevlid'i icra edebilecek adam pek kalmadığı için herkes Mevlid'i kendince yorumlamakta, okumakta.
Ama şimdi, bu musiki kalitesini aslında korumamız lazım.
Tabii ki.
Öyle değil mi?
Tabii ki. Öyle bir şey ki makamdan makama geçerek okunuyor Mevlid. Hı hı. Mesela diyelim bir bölümünü şu makamda okuyorsunuz. Sonra iki mısrayı yani beyti değişik bir makamda, diğerini daha değişik bir makamda. Böyle 8-10 tane müzik yapısı anlamında makamdan makama geçerek okunması gereken bir eser Mevlid. Fakat bunu icra edebilecek, yani o makamları bilen, ona göre bu okumayı yapabilecek adam, öyle zannediyorum ki, yani şu gün için konuşmamız icap ederse, yani Türkiye'de bugün mevcut değildir. Yani yoktur. Ben Mevlid'in Fetret dönemi ilişkisinde şunu söylemek için bu konuya geçtik. Kalabalık bir topluluk düşünelim. İster bir camide olsun, ister bir evde veya bir salonda, hiç fark etmez. Bir kişi okuyor, herkes dinliyor. Yani Mevlid insanları etrafına toplayarak dışlaşıyor diyebiliriz. Fetret dönemi de bizim tarihimiz açısından acı dolu yıllarımızdan veya süreçlerimizden birisidir. Yıldırım Beyazıt Ankara Savaşı'nda
esir düşmüştür.
Timur'a yenildi, hı hı. Maalesef. Onun yenilgisinin ardından arkasında 4 oğlu vardır. Bu prensler arasında veya çelebiler arasında iktidar savaşı başlamıştır. Bu savaşı en son Mehmet Çelebi kazanır. Mehmet Çelebi ile ülke birliği tekrar sağlanır. Fakat bu Fetret dönemi bizde derin yaralar açmıştır. Mevlid de bu dağılmaya karşılık milleti toplayan, tekrar milletin ruhen birliğini kurmaya dönük bir şiirdir. Bu açıdan da dönemini gözettiğimizde manidardır diyebiliriz. Ama bir, bu rolünü
giden,
tabii ki bu rolü bugün de icra etmeye devam ediyor Mevlid. Yani Mevlid her zaman insanları sevinç içerisinde mutlu bir yapıda bir araya getiren bir şiirdir ve bu özelliğini bugün de korumaktadır.
İsterseniz şimdi Süleyman Çelebi'nin Ölümsüz eserinden güzel bir bestelenmiş eser dinleyelim efendim.
Tabii ki.
Münir Nurettin Selçuk yorumuyla dinletiyoruz.
Güneşi o sen.
Bahçe Mevlid Bursa'da yazıldığını ifade ettik ama İslam dünyasının farklı muhitlerine kadar gitmiş. Balkanlarda, Kafkasya'da, Arapların yaşadıkları bölgelerde yıllarca icra edilmiş. Şiir toplum ilişkisinden söz edelim. Bu şiir toplumda nasıl bir etki yarattı? Müslümanlar için ne anlam ifade ediyor efendim?
Şöyle, şiir toplum ilişkisi dediğimiz zaman ben mesela bu konuyu düşündüm veya düşünürüm zaman zaman. Şimdi şiir yazıyoruz, şiir kitabı çıkarıyoruz, işte şiir dergileri çıkarıyoruz, hatta yayın evleri kuruyoruz. Fakat bir bütün olarak topluma etki edemiyoruz veya eski çağlardaki dönemlerdeki kadar etki edemiyoruz. Ama o dönemleri ayrıntılı bir incelemeye tabi tuttuğumuzda şiirin, entelektüel anlamda üst düzey şiirin toplumla ilişkisinin aslında bugünden çok farklı olmadığını da görüyoruz. Yani diyelim ki Fuzuli'nin şiirlerini toplum gümbür gümbür okumuyordu. O günkü toplumun okuyan yazan kesimi okuyordu. Fakat bazı şiirler bu toplumla ilişki anlamında kural dışı diyebiliriz. Nasıl kural dışı? Yani bütün adet, gelenek, görenek her şeyin üstünde toplumla kendilerine özel bir ilişki kuruyorlar. Toplumu doğrudan net bir şekilde etkiliyorlar. Yani hem şiir hem okuyan kesim arasında son derece canlı, gür bir ilişki doğuyor. Bu çerçevede ben iki şiirin özel olarak kural dışı kelimesiyle ancak açıklayabileceğimiz bir şekilde toplumla son derece güçlü bir bağ kurduğunu düşünüyorum. Bunlardan birincisi Mevlid, Süleyman Çelebi. İkincisi de İstiklal Marşı'dır, Mehmet Akif. Şimdi biz mesela Akif ve İstiklal Marşı'nda bunu sanki şiir değilmişçesine milli bir marşımız böyle marş, hayır. İstiklal Marşı şiir olarak yazılmış belki de dünyadaki tek marştır. Şimdi biz mesela bütün ülkelerin milli marşlarını önümüze koyup okusak İstiklal Marşı'nın böyle her şeyiyle farklı olduğunu görürüz. Yani Akif bir şiir yazmıştır. Rahatça şiir kitaplarından birisinde yer alabilecek bir şiirdir bu. Biz bu şiiri milli marşımız olarak seçip ayırt etmişiz veya Akif'ten almışız. Adeta artık bu senin değil bizim anlamında, bu milletin anlamında.
Topluma mal olmuş.
Tabii ki milli marşımızı, İstiklal Marşı'nı okuduğumuzda biz %100 etkileniyoruz. Hani şiirin içeriğinden etkileniyoruz, okunuşundan etkileniyoruz ve şiirle karşılıklı bir alışveriş başlatıyoruz. Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i de böyledir. Yunus Emre'nin bütün şiirleri, Karacaoğlan'ın bütün şiirleri, bunlar da toplum tarafından yoğun bir şekilde okunuyor. Bu açıdan mesela toplumla ilişkisi, bir şair olarak bütün şiirleri anlamında toplumla ilişkisi açısından mesela Yunus Emre'nin, Karacaoğlan'ın da ayrı bir yeri var. Fakat bir şiir mesela seçilecek ve toplumun bütün tabakaları üstelik, halk tabakası değil Süleyman Çelebi. Hem halk tabakası, hem işte okuyan, hem okuyan yazan, hem aydın tabaka, hem diyelim ki akademi. Bütün tabakalarda aynı ölçüde okunan, tabii ki okumayı bireyselleştirdiğimizde de karşılıklı alışveriş çerçevesinde kişiyi hem ruhen hem ahlaken geliştiren, yükselten, bir basamak daha yukarı taşımaya çalışan bir şiir.
600 yıl önce yazılan bir eserin aynı heyecanla okunmasında buna
mesela modern şiirimiz toplumla ilişkisinde bireyselleşmiştir diyebiliriz. Hı hı. Yani nasıl bireyselleşmiştir? Yani işte biz bir modern şairi okuduğumuzda tek kişi olarak okuruz. Ama hem Akif ve İstiklal Marşı'nda hem Süleyman Çelebi ve Mevlid'de doğrudan toplumsal boyut birinci sıraya çıkıyor. Yani bireyselliği aşan bir şekilde birinci sıraya çıkıyor. Bunu başaran pek fazla şiirde yok. Yani işte benim aklıma gelen iki
şairde
tane.
Şairde yok, şiirde yok. Evet. Mevlid kelime olarak irdeleyelim. Arapça doğmak, doğum zamanı, doğum yeri anlamına geliyor.
Evet.
Peki bu meşhur eserde, Süleyman Çelebi'nin kaleme aldığı meşhur eserde ne anlatılıyor?
Mevlid tek başına Hazreti Peygamber'i anlatan, onun doğumunu, yaşantısını, kısa bir şekilde de ölümünü anlatan bir eser. Bütünüyle peygamberimizle sınırlı bir eser. Fakat bu peygamberimizi ansiklopedik veya akademik bir şekilde anlatan bir eser değil. Peygamber sevgisinin yorumlanması diyebiliriz Mevlid'e. Yani elbette peygamberimiz şöyle doğdu, işte şurada yaşadı, başına şu geldi biçiminde bir anlatım var. Fakat bu anlatımlar peygamber sevgisi doğrultusunda yeniden yorumlanmış. Mevlid'i güzel ve üstün kılan da budur zaten. Yani bir şair şairce bir yorum getirmiştir. Bir şair şairce bir yorum getirmiştir derken parantez içinde eline kalemi alıp ilham eseri işte nasıl geldiyse o şekil yazma gibi bir durum söz konusu değil. Süleyman Çelebi'de alim bir kişilik var. Yani bizim İslam ilimleri dediğimiz ilimlerde öğrenci olarak, entelektüel bir kişilik olarak uğraşmış, emek vermiş, belli bir noktaya gelmiş bir kişi. Ve Mevlid'in arka planında da hem bu İslam ilimleri hem işte ayet, hadis, tefsir, İslam ilimlerinden bir süzme yapılmıştır. Belki o biraz önce anlattığımız tartışma olmasaydı, Bursa'da yaşanan tartışma olmasaydı Süleyman Çelebi Mevlid'i yazmayacaktı ve Mevlid tek eseri Süleyman Çelebi'nin. Fakat bunu şiirli bir biçimde, yani edebi sanatlara, işte veznine, ses akışına özen göstererek yapmak kesinlikle apayrı bir yetenek ve bunu üstelik dönemini düşündüğümüzde sade Türkçe ile yapmıştır. Diyelim ki Süleyman Çelebi Arapça, Farsça entelektüel dildir o zaman için. Arapça, Farsça gösterisi yapabilecek kadar bu dilleri bilen bir kişi. Ama böyle değil de halkın anlayacağı bir şekilde sade Türkçe ile yazmayı bilinçli bir seçim olarak önüne koymuş. Bunu da şiirin kurallarını gözeterek, edebiyatın, sanatın kurallarını gözeterek yapmıştır. Dolayısıyla iki kere başarılıdır. Biz Mevlid metnini önümüze aldığımızda bu aruz vezniyle yazılmıştır diyeceğiz. İşte şu kadar beyitten oluşmuştur diyeceğiz. Hadi bakalım bu metindeki edebi sanatları tespit edin dediğimizde, hani biz normal bir şiir metninde tespit edebileceğimiz sanatları aşağı yukarı tespit edeceğiz. İşte diyeceğiz ki şurada mecaz yapılmıştır, şurada istiare vardır, şurada cinas vardır, şurada tevriye vardır gibi. Ortada edebiyat ölçülerinde bir eser var ve bu eser özellikle dilinden, konuyu ele alış biçiminden dolayı halk tarafından ciddi bir şekilde de kabul görmüş. Biz bu eserleri değerlendirirken şu açıyı aklımızdan çıkarmamamız lazım. Programlarımız çerçevesinde biz Mevlana'yı da işledik Hicabi Kırlangıç'la birlikte. Hicabi Kırlangıç Türkiye'deki en önemli Mesnevi ve Mevlana çevirmenidir bence. Sadece bir çevirmen olmanın ötesinde Mevlana'yı, Mesnevi'yi bilen bir kişidir. Onun son çevirisi, ki ondan önce başka bir çeviri daha yapmıştı. Bu çeviriyi önemli kılan şey şiir tarzında çevirmiştir. Yani hece veznini kullanarak Mesnevi'yi şiir tarzında çevirmiştir. Aslında yapılması gereken iş budur. Mesela Mesnevi bizler tarafından nasıl algılanıyor? Böyle insana öğüt veren bir hikmetler kitabı gibi algılanıyor. Yani biz Mesnevi'yi okuyoruz, ondan bir takım öğütler alıyoruz. Ama bu bir şiir kitabı. Mesela Mevlid, şimdi biz ibadet kastıyla, sevap kazanmak kastıyla bunu dinliyoruz veya okuyoruz. Ama edebiyat zevki almamız gereken bir şiir söz konusu her şeyden önce. Şiir boyutunu öncelediğimizde de arkadaş, şiir mesela bugünkü algıyla olaya yaklaştığımızda olsa da olur olmasa da olur tarzında bir iş değildir. Yani bütün toplumu ruhen böyle kan damarları diyelim, dolaşım sistemi diyelim, yani oralarında yer alan ve toplumu doğrudan besleyen bir kaynaktır.
Belki şiir şeklinde yazılmasaydı bu kadar geniş kitlelere bile ulaşamazdı.
Siz şimdi bugün diyelim ki çocukluğumuzda biz diyelim Hazreti Ali Cenkleri, ne bileyim yani Battal Gazi destanları böyle şeyler de okuduk. Ama bunlar mesela mevlüt tarzında hiçbir yerde okunmuyor.
Etkisi daha sınırlı kaldı.
Yani şiir olmasaydı, yani çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Şiir olmasa kesinlikle bu etkiye ulaşamazdı.
Hı hı. Aynı zamanda sehli mümteni bir tarz
evet,
mı sizce?
Ziya Paşa sehli mümteni diyor örneğin. Ziya Paşa'nın birkaç beytini getirdim, hı hı, ben. Siz sehli mümteni ne derlerdi işte böyle tevafuk oldu, rastlantı olduğu gibi bir şey.
Evet.
Çok güzel oldu. Mesela Mevlid yorumu şu Ziya Paşa'nın. Aşk ve suhan anda müçtemidir, baştan başa sehli mümtenidir. 400 seneden beru efadıl, bir söz demedi ana mümasil. Tanzirine çok çalıştı yaran, kaldı yine biri misli Kur'an. Sehli mümtenidir bu diyor. Sehli mümteni demek.
Ne demek, açalım bunu
bir
da.
Bir konuyu siz herkesten daha iyi bileceksiniz. Yani o konuda bir numaralı uzman olacaksınız. İkinci adımda da herkesin anlayacağı şekilde onu anlatacaksınız. Ve bunu biraz da ilham eseriyle yapacaksınız. Ve karşı taraftaki kişilerde de ya bunu herkes yapar, herkes söyler duygusu oluşturacaksınız. Yani Sehli Mümteni gerçekten kendi özel bağlamı içerisinde kolay kolay bir kişinin gerçekleştirebileceği bir şey değildir.
Evet.
Çok küçük bir anekdot hatırladım şimdi.
Çok kısaca bahsedelim hocam.
Tas Soysal vardı. Yani Türkiye'nin yetiştirdiği önemli aydınlardan birisi. Bir televizyon programında öğretmenlik hatıralarını anlatıyordu. Öğretmenlik derken siyasal bilgilerde profesördü Tas Soysal. Ben derslerimi anlatırken dedi, öyle bir anlatırım ki sınıfta zeka düzeyi olarak en alttaki çocuğun çok iyi anlayabileceği bir şekilde anlatırım. O çocuk ve onun bir üst tabakası da birlikte, hepsi birlikte muhakkak benim için şöyle düşünürler. Ya bunda ne var yani, bunu ben de yaparım. Ama o konuyu çok iyi bilmese o şekil anlatamaz. Genellikle mesela siz diyelim ki ikili konuşmalarda bir şey sordunuz bana, ben sizi cevapladım, 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika konuştum ama benim konuşmalarımdan hiçbir şey anlamadınız. Ben o konuyu az biliyorum anlamına gelir.
Efendim teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bu güzel
ederim.
Söyleşi için sağ olun. Önümüzdeki
ben
hafta Mısra-i Berces'te de buluşmak üzere, hoşça kalın.
Mısra-i Berceste.